Dolayısıyla adımız bile uyduğumuz için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte birlikteliğimiz başladı. Hayatın Seslerine hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bizler Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sürecek birlikteliğimizde sizleri de programımıza beklediğimizi hatırlatalım. Biliyorsunuz yarışmamız var, yarışmamız için sizi de bekliyoruz programımıza. Evet, duyduğunuz bu telefon sesleri siz Hayatın Sesleri dinleyicileri için neler ifade ediyor acaba? İşte bunu merak ediyoruz. Bize yazdıracağınız sözcükler ya da cümleler sonucunda çekeceğimiz kurada yarın bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz ve telefonlarınızı bekliyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Evet, telefonlarımız çalmaya başladı bile. Arkadaşımız sevgili Özlem Yalçın telefonların başında sizlerden gelecek cevapları bekliyor sevgili dinleyicilerimiz yarışmamıza katılabilmeniz için. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da Hayatın Sesleri diye bize ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sizler için telefon ne ifade ediyor? Bekliyoruz adreslerimize ve telefon numaralarımıza dedikten sonra Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Kara gün dostu sanmıştım seni. En acı günlerde terk ettin beni. Bir derdin üstüne bin derdi kattın. Her zaman ağlattın şu gözlerimi. Her zaman ağlattın şu gözlerimi. Aşkımız bitecek böyle giderse. Ben de hiç günah yok ama sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Ben de hiç günah yok ama sende. Ben de hiç günah yok ama sende. Senin de gençliğin elbet solacak. Herkesi kendine yar olur sanma. Yine benim sana tekrar olacak. Yine benim sana tekrar olacak. Aşkımız bitecek böyle giderse. Ben de hiç günah yok ama sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Ben de hiç günah yok kabahat sende. Ben de hiç günah yok kabahat sende. Görseydim ne de sevseydim gönlümü vermezdim böyle bilseydin. Ne bir gün güldürdün, ne sevindirdin. Seni sevmektense keşke ölseydim. Seni sevmektense keşke ölseydim. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Bende hiç günah yok, kabahat sende.
Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye uzanıyoruz. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde 24 Ocak'ta geleneksel Türk El Sanatları Günü düzenlendi. Sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, Macarların büyük ilgi gösterdiği bu etkinlikte Türk sanatçı Serhat Kula'da katılımcılara tesip ve ebru sanatını uygulamalı olarak tanıttı. Şimdi Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Müdürü Sayın Yakup Gül telefon hattımızda. Sayın Gül, merhabalar efendim. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Teşekkürler. Merhaba Nilgün Hanım.
Şimdi Macaristan'da son dönemde Türk kültürüne gösterilen yoğun bir ilgi var aslında, değil mi Sayın Gül?
Evet. Evet. 2013 Eylül ayından beri Budapeşte'de hizmet vermektedir Yunus Emre Enstitümüz. Macaristan'da geleneksel Türk el sanatları tabii çok fazla tanınmıyor ve bu sanatlar hakkında bilgi alınabilecek bir yeteri kaynaklar da mevcut değil. Bu nedenle bu konu üzerinde düzenlenen programlar çok yoğun ilgi görüyor. Örneğin kitap festivalinde Osmanlı kitap sanatlarını gösteren Nakkaşhane projesi gördüğü yoğun ilgiden dolayı tekrar Ağustos ayında El Sanatları Festivali'nde Türkiye'nin de onur konuğu olduğu, temsil ettiği etkinliklerden biri oldu. Dolayısıyla çok ciddi manada yoğun ilgi görüyor özellikle Türk El Sanatları kursları. Bunlar sadece tabii ki normal sanatseverler için değil, profesyonel sanatçıların da dikkatini çekiyor. Dolayısıyla bu da bizi memnun ediyor. Geçen yıl bu ilgi karşısında bir deneme yapmıştık kültür merkezimizde. 15 haftalık temel seviyede bir ebru kursu düzenledik. Kursun kayıtları bizim beklentimizin tabii üzerinde bir şekilde çok hızlı bir şekilde kayıtlar doldu.
Kimler katıldı? Macarlar da katıldılar mı bu kurslara?
Tabii. Hepsi değil tabii ki. Sadece belirli bir kontenjanımız vardı. Pek çok kişi kontenjanın sınırlı olması nedeniyle grupta yer alamadı. Yani dışarıda kalmış oldu. Dolayısıyla bu eksikliği biraz giderme adına bu sene kursların kapsamını biraz daha genişlettik. Ebru'nun yanında biz de tesip sanatını da programımıza dahil etmiş olduk. Dolayısıyla işte Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Serhat Kula beyefendiyle bu çalışmaların altyapısını hazırlamış olduk. Ve 24 Ocak 2015'te de El Sanatları Tanıtım Günü yapmış olduk. Ortalama yaklaşık 60 kişinin katıldığı bir tanıtım günü içerisinde gençler, yaşlılar, çocuklar, her yaşın insanın bu sanatlara olan ilgisini bir kez daha görme şansımız oldu.
Evet, şimdi amaç ebru ve tesip sanatını tanıtırken tabii bu sanatı icra edecek meslek sahipleri de oluşturmak galiba, değil mi Sayın Gül?
Tabii ki hedeflerimiz arasında elbette ki bu önemli, bu var. Ayrıca Macar kütüphanelerinde yer alan Osmanlı döneminden kalma kitapların da değerlendirilmesi ve tamir edilmesi açısından da bu sanatlar elbette büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Milli Kütüphanesi'nde yer alan kitaplar restorasyonu bölümü sanatçılar da kurslarımıza özel bir ilgi göstermektedir.
Evet.
Evet.
Yunus Emre Enstitüsü'nden bahsedelim birazcık da isterseniz. Hı hı. 2013 yılının Eylül ayında hizmete girdik dediniz ve açıldığınız günden bu tarafa pek çok hizmetler getirdiniz. Bu hizmetlerden örnekler verelim mi? Örneğin bu kitap kursunun dışında.
Evet, özellikle 12 Eylül 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Bakanım Sayın Ömer Çelik'in ve Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Sayın Soltan Balok gibi birçok önemli ismin de katılımıyla Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültürün Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Burada şu önemli, Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi UNESCO tarafından Dünya Miraslar Listesi'nde yer alan Andraşi Caddesi üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla merkezimizin bulunduğu cadde önemli ve bu nedenle de çok ilgi görüyor. Ve bu haftalarda nasip oldu, binamızı da satın almış olduk. 4 katlı bir binamız var burada ve burada artık hizmet vermeye başlamış oldu. Hizmetlerimiz arasında bu el sanatlarımızın yanında kültür merkezinde Avrupa dil standartları çerçevesinde alanında uzman öğretmenlerle düzenlenen Türkçe kurslarında temel seviyeden ileri seviyeye kadar dil eğitimi de verilmektedir.
Bu dil eğitimine kimler katıldılar?
Aynı zamanda yapılıyor.
Dil eğitimine kimler katıldılar?
Efendim?
Dil eğitimine buyurun. Kimler katıldı?
Sesinizi alamadım, özür dilerim.
Dil eğitimine kimler katıldı?
Dil eğitimine buradan öğrenciler, üniversitede okuyan öğrenciler, Türkçe'ye ilgi gösteren veya Türkiye'de üniversite okumak isteyen Macarlar vardı.
Hı hı. Evet.
Evet. Şu anda hali hazırda 70 tane Türkçe öğrenen öğrencimiz mevcut. Temelde ileri seviyede onların Türkçe eğitimi yapılıyor. Binamızda aynı zamanda bir kütüphanemiz var. Gelen öğrencilerimiz olsun, burada yaşayan hem Türk hem Macar öğrencileri olsun, hizmet veren bir kütüphanemiz. Ziraat Bankası'nın 100 Türkiye Kütüphanesi projesi kapsamında kitap desteğiyle zenginleşen ve hizmet veren bir kütüphanemiz. Bunun dışında Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi her ayın ilk çarşamba akşamı Türk kahve ve akşamları seminerleri yapıyor. Dili Macarca oluyor ve ortalama 70 ile 100 arasında katılımı oluyor. Alanında uzman bir kişi getirtiliyor ve Türkiye üzerine bir konu seçiliyor. O konu üzerinde tartışmalar, işte seminerler yapılıyor.
Evet, ancak uygulamalı sanatlara ilgi daha fazla herhalde, değil mi Macaristan'da?
Evet. Evet, çünkü Macar halkı da Macar halkına ait de özel sanatların mevcut olduğundan dolayı sanata özel ilgi gösteriyorlar.
Evet.
Bu da tabii ki bizi memnun ediyor. Çünkü bizim sanatımızın özellikleri de onların hoşuna gidiyor. İşte estetiği hoşuna gidiyor. Dolayısıyla bundan dolayı da ciddi manada ilgi gösteriyorlar.
Özellikle Tesip ve Ebru gerçekten herkesin evet. ilgisini çekecek sanatlardan biri. Çok teşekkür evet. ediyoruz bugün konuğumuz olduğunuz için. Bize oradan.
Bize fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere. Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Müdürü Sayın Yakup Güldü telefon konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Seslerinde müzik diyoruz.
Bahtımıza. yaprakla biter. Böyle bir kara sevda kara toprakla biter. Böyle bir kara sevda kara toprakla biter. Çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın. Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın. Sanma ki hikayesi şu titreyen dalların. Düşen yaprakla böyle bir kara sevda kara toprakla biter.
Saatlerimiz 15.20'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Dinlediğimiz bu güzel müzik parçasından sonra toplumumuzda en çok görülen kişilik tipinden söz edeceğiz şimdi. Kaygılı kişilik yaygınlaşması mı, kaygı bozukluğu mu diyeceğiz. Konuğumuz psikolog Sayın Uğur Demirbaş. Hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, toplumumuzda en çok görülen dedim ama doğru mu söyledim bilmiyorum.
Doğru, tabii doğru. Hı-hı. Doğru. Sıklıkla görülen kaygılı kişilik tipi. Biz evet. Burada aslında hani bozukluktan ziyade aslında hepimizin, annemizin, babamızın, öğretmenimizin veya arkadaşımızın veya iş yerinde rastladığımız kişilik tiplerinden bahsetmeye çalışacağız. Herhangi bir bozukluk tarzında bakmıyoruz konuya. Hı-hı. Bu anlamda biraz kaygılı kişilik tiplerinin özelliklerinden ben bahsetmek istiyorum.
Evet, lütfen.
Şimdi kaygı dediğimiz zaman kaygı öyle bir şeydir ki azı karar çoğu zarar bir durumdadır yani. Çünkü kaygı gerçekten de aslında aynı zamanda bizi hayatta tutan duygularımızdan bir tanesi. Eğer biz kaygılanmazsak ihtiyaçlarımızı gideremeyiz. Kaygımız olmazsa, hayat kaygımız olmazsa sorumluluklarımızı yerine getiremeyiz. Dolayısıyla aslında kaygılı kişilik tiplerine baktığımız zaman...
Azı karar, çoğu zarar.
Azı karar, çoğu zarar. Evet. Kaygılı kişilik tipine baktığımız zaman onların aslında sorumluluk duygularının da çok yüksek kişiler olduğunu görüyoruz.
Anneler mesela.
Anneler.
Öğrenciler.
Sınava çalışan öğrenci.
Evet.
Mesela.
Sınava çalışan ama her öğrenci de değil yani.
Evet. Eğer çocuk sınava çalışıyorsa bir sorumluluk bilinci çok yüksek oluyor. Dolayısıyla o bir nebzede kaygı oluşturuyor. Hı. Eğer kaygısı çok yüksek oluyorsa o zaman biz... Ha, bir saniye gel, başka açılardan bakamaz mıyız olaya diyoruz yani.
Peki çocuklarda görülmez mi?
Tabii çocuklarda görülen tipleri de genellikle ebeveynlerden bulaşan kaygılar.
Peki genlerle mi bulaşıyor yoksa annenin kaygıcı olmasından mı, kaygılı olmasından mı?
Genellikle annenin kaygılı olmasından. Çünkü kaygı aynı zamanda bulaşıcı bir duygu.
Evet.
Yani anne ister istemez kendi jest ve mimikleriyle, tutum ve tavırlarıyla, çocuğa söylediği cümlelerle kaygılandırıyor çocuğu.
Peki babalara niye bulaşmıyor annelerden? Daha çok çocuklara ulaşıyor. Hani birazcık da babalar alsalar o kaygıyı belki anneler o kadar kaygılanmayacaklar.
Şimdi tabii babalar o kadar kaygılı değil dediğiniz gibi. Evet. Çünkü annelik motivasyonu zaten sorumluluk gerektirdiği için anneler biraz daha kaygılı oluyor. Hı-hı. Babalar o kadar annelik motivasyonu yok. Hani babaların ebeveyn motivasyonu o kadar yüksek değil. Hı hı. Ama tabii bazı babalar var çok kaygılı, çok ebeveyn motivasyonu çok yüksek olan ama biz tabii ki genelden bahsediyorum ben.
Evet, evet. Onlara da belki annelerinden geçmiştir dedik ya.
Aynen öyle, evet. Aynen öyle. Eğer kaygılı bir anneye sahipse bir erkek, aynı şekilde anneden oğluna geçen bir kaygı bulaşmış oluyor.
Evet, aşırı mükemmeliyetçilik. Fazla detaycılık, titizlik bunların en belirgin özellikleri midir kaygılı olmada?
Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü bu bahsettiğiniz aşırı mükemmeliyetçilik, temizlik, titizlik vesaire gibi davranışlar aslında...
Kontrolcü, kontrol. Detaycı değil
aynen,
mi?
Aynen, kontrol ne işimize yarar? Kontrol kaygımızı azaltır. Yani korktuğumuz için kontrol ederiz biz. Kaygı aslında bir korkudur özünde. Biz kaygı diyoruz ama yani dört temel duygudan biridir korku. Korkuyoruz. Korktuğumuz zaman da onu kontrol etmeye çalışıyoruz.
Korktuğumda başıma geldi deriz hep.
Korktuğum başıma geldi deriz veyahut da genellikle onlar şöyle söylerler. Eğer öyle olursa ben ne yaparım? Yani kaygının en temel ifadelerinden bir tanesi. Yani mesela sınava hazırlanan öğrenci sınavı kazanamazsam ben ne yaparım der. İşte yolda giderken ya bir lastik patlasa ben ne yaparım? Aslında bunların ben ne yaparım ifadeleri gerçekten de ne yapacaklarını bilmemekten kaynaklanabilir.
Korku bu herhalde. Korku, değil mi? Korku evet. Kaygıya, kaygı hastalığa dönüşüyor.
Kaygı belki. Kontrole dönüşüyor.
Kontrole.
Yani kontrol etmeye başladığımız zaman hem kendimizi hem çevremizi hem işte çocuklarımızı, eşimizi vesaire kontrol etmeye çalıştığımız zaman ilişkilerimiz bozuluyor. O açıdan bizim için önemli. Yani ilişkilerimizi biz karşılıklılık boyutunda tutabilirsek sağlıklı ilişkiler kurabiliyoruz. Birinin birini kontrol ettiği bir ilişki biçimi olduğu zaman karşı tarafından tabii rahatsız oluyor.
Peki kaygının paranoyaya dönüşme gibi bir şeyi söz konusu olabilir mi? İşte böyle bu kadar korkulu kaygılı yaşadıkça paranoyak oldum deriz ya hep kendimiz için.
Şimdi paranoyak grup daha başka bir spektrumda değerlendiriyoruz. Kaygı da şöyle kaygılar var genellikle. Ya bana bir şey olursa genellikle sağlıkla, hastalıkla ilgili kaygılar olur. Çocuğumun başına kötü bir şey gelirse... Veya bir felaket başımıza gelecek diye düşünme eğilimindedir. Yani ortada geçerli bir neden olmaksızın örneğin mesela.
Ama bu kaygı hastalığa dönüşebilir bir süre sonra değil mi? Hep mi aynı şekilde sürer?
Yo tabii hastalığa dönüşürse yani eğer kendisine ve çevresine zarar verir vaziyete gelirse onun psikiyatride ismi de var. Yaygın anksiyete bozukluğu deniyor ona.
Evet.
O düzeye çıkarsa. Tabii tanıyı hak eder vaziyete gelebilir. Ama burada ben daha çok hani anne, baba, çocuk, iş arkadaşım kaygılı olabiliyoruz yani. Ve bu kaygılı insanlarla nasıl biz iletişimde olacağız? Diyelim ki arkadaşımız bizim çok kaygılı, iş yerinde çalışıyoruz. Sürekli olumsuz cümleler kuruyor. Örneğin ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya bu projeyi bitiremezsek.
Bir süre sonra o olumsuzluk karşısındakine de yansıyor.
İşte bulaşan
duygu. Onun da olumsuz. Evet,
bulaşan duygu bu oluyor. Şimdi bu tarz kişiliklerle karşı karşıya kaldığımız zaman şöyle bir yöntem öneriyorum ben genellikle danışanlarıma. Öncelikle onun kaygısını bizim dinlememiz lazım. Çünkü bazen onların kaygılı düşünceleri bize yol gösterebilir. Bizim düşünemediğimiz şeyi düşünebilir o kaygılı kişilikler. İnce detaycı olduğu için hani biz eğer biraz rahatsak bazı önümüze çıkacak tehlikeleri görmezden gelebiliriz. Evet. Bu nedenle onun kaygılı oluşunu dikkatle dinleyip ondan bir şeyler öğrenmeye çalışabiliriz. Bu öylelikle onun da kaygısı yatışacaktır. Evet haklı değil miyim? Evet önümüzde böyle tehlikeler de var. Ne bileyim ya işte projeyi paramız biterse projeyi gerçekleştiremezsek. Ya işte projemiz geçmezse ya bir engel çıkarsa gibi ya şöyle olursa ya böyle olursa düşüncesi kaygılı kişiliklerde çok vardır. Öncelikle onu dinlemeliyiz. Sonra da o kişiye eğer öyle olursa böyle yaparız demeliyiz. Çünkü her şekilde alternatifli bir düşünce sistemimiz olmalıdır. Yani hep bir B planımız olabilir.
Evet.
Biz onu örneğin mesela sınav kaygısıyla gelen çocuklara hep onu öyle anlatırız. Ya sınavı kazanamazsam? Sınavı kazanamazsam ne olur deriz. Hiçbir şey düşünemiyor. Sadece kazanmayı düşünüyor mesela.
Hı hı.
Bu kaygı vereceğim bir kaygı veren evet. bir düşünce sistemidir. Sınavı kazanamazsan
hayatın sonu değil.
Seneye tekrar hı hı. hazırlanırsın. Sınavı kazanamazsan diye bir şey yok. Senin eline bir puan gelecek. Bu puana göre sen bir seçim yapacaksın. Aslında sınavı kazanma kazanmama diye bir şey yok.
Hı hı, hı.
Bir puan alıyorsun. Bu puana göre seçim yapıyorsun. Dolayısıyla sen sınavı kazanamamış olmuyorsun. İstediğin bölüme gidememiş oluyorsun. Ama evet. başka seçenekler de var eğer gidersen.
Hı hı.
Gibi. Yani seçenekler sunuyoruz.
Peki ne kadar çok sıklıkla, ne kadar çok kişi müracaat ediyor size ben kaygılıyım diye? Bunun bir belirtisi var mı? Neye göre kaygılıyım diye size geliyorlar mesela?
Genellikle kaygılıyım.
Uykusuzluk mu yapar? Yani nedir belirtileri?
Kaygılılarda tabii uykusuzluk olabilir ama uykusuzluk nedeniyle gelmezler.
Hı hı.
Şöyle gelirler.
Gerginlik.
Gerginlik, eşimle kavga ediyoruz veyahut da çocuğumla anlaşamıyoruz veya ergen oğlumla kızımla biz geçinemiyoruz. İletişim problemimiz var diye gelirler.
Evet.
Halbuki o iletişim problemini biz özüne baktığımız zaman
altında kaygı yatıyor.
Kaygılı bir anne, müdahaleci bir anne, müdahaleci bir eş. Aynı kaygıya iki eş düşünelim. Aynı kaygı düzeyinde bulunmayan bir eşe öfke.
Hı hı.
Yani mesela kadın
benim diyor ki, kadar kaygılı değil.
Benim kadar kaygılı değil.
Evet.
O eşler arasında problem yaratıyor.
Hı hı.
Dolayısıyla eğer taraflardan biri çok kaygılı, birisi de az kaygılıysa bu iletişimde
peki, evlilikte sorunlar. Siz onu dengeleyebiliyor musunuz?
Tabii biz onu dengelemeye çalışıyoruz. Yani eğer biz oturduğumuz zaman konuşur hı hı. vaziyete gelebilirsek hem kaygılı kişi kendi derdini anlatmış oluyor hem de diğer eş genellikle erkektir onlar. erkekler genellikle kaçma eğiliminde oldukları için
evet.
kaygıdan kaçmaya çalışırlar. Kadınlar daha çok problem çözmeye çalışırlar. Erkekler daha çok problemden kaçmaya çalışırlar.
evet ve tabii ki bundan en fazla annenin ya da işte babanın bu kadar kaygılı olmasından en çok çocuklar etkileniyorlar galiba. Çünkü önlerinde olumsuz bir örnek.
Şimdi bu nedenle aslında burada en önemli konu budur. Kaygı bulaşıcı olduğu için kaygılı kişiliğin en önemli handikabı çocuğuna farkında olmadan güvensizlik aşılar. Halbuki biz hepimiz çocuklarımızın kendine güvenli olmasını istiyoruz değil hı hı. mi? Ama eğer anne çok kaygılıysa veya baba çok kaygılıysa çocuğuna sürekli kendine güven, kendine güven, kendine güven dese bile eğer anne kendisi olaylar karşısında kaygıyla davranıyorsa
kendine güvenmediği için mi acaba bir kaygı yaşıyor olabilir mi?
Yani kendine 3 tane bizim düşüncemiz var.
Hı hı.
Ben çevre ve insanlar hakkında hı hı. şemalar var. Yani düşünce kalıpları evet. var. Ve yani ben tehlikedeyim, insanlar hı hı. tehlikeli, dünya çevre tehlikeli diye düşünüyorsa üçü konusunda da kaygı yaşayabiliyor. İşte anne baba çocuğa anne baba kendisi kaygılı olursa eğer çocuğuna ne kadar kendine güven derse o çocukta güven gelişmiyor. Bu nedenle ben kaygılı bir anneyle çalışırken en önemli argümanım bu. Sen böyle olursan çocuğun da böyle kaygılı hı-hı. olur dediğim zaman anne şöyle söyler. Ay benim gibi olmasın çocuğum. Ay ben böyle mi yapıyorum gerçekten? Ay ona ben güvensizlik
farkında
mi aşılıyorum?
Farkında değil aslında kendini iyi tanımıyor.
Farkında değil bu kaygısının herkes için normal olduğunu hı-hı. ve dünyaya böyle kaygılı yaklaşılması gerektiğini düşünüyor.
Düşünüyor yani. Evet.
Çünkü korkuyor.
Hı hı. Evet işte kişinin kendini tanıması doğru davranarak kaygılarını yenebilmesine de etken galiba değil mi?
İşte bu nedenle biz bu kaygılarının gerçekçi olup olmadığını sorguluyoruz. Gerçekçi olanlar elbette ki var ama gerçekçi olmayanlarla birleştiği
peki,
zaman...
Peki onu kişi kendi nasıl ayırt edebilir ki? Kaygılarının gerçekçi olup olmadığını. Bana göre gerçek kaygılanıyorum.
İşte biz yani danışma terapide uyguladığımız tekniklerle daha rasyonel düşünmesini sağlıyoruz.
Hı
Yani daha ölçer biçer düşünmesini sağlıyoruz. Genellikle kaygılı düşünceler herhangi bir rasyonele dayanmaz. Bir ihtimale dayanır, olasılığa dayanır ve bu olasılık çok düşük bir ihtimal olsa bile kişi onu çok büyüterek yaşar. Hı hı. Evet, yolda giderken kaza yapma ihtimalimiz vardır ama kaza yapacağım diye kaygılanmam veyahut da kaza yapacağım diye otobüse, dolmuşa, taksiye, özel araçla bir yere gidemiyorsam eğer, o zaman orada o küçük ihtimali kendi hayatımda handikap oluşturacak şekilde yaşıyorum anlamına gelir. Hı hı. Bu da yaşam kalitemi düşürür.
Evet, kesinlikle. Evet. Eğer tabii doğru davranarak kaygılarını yenemezse kişi, sonuçta anksiyete bozukluğuna kadar gidip gider. Bu sefer de daha farklı tedavi yollarına başvurulabilir.
Evet. Şimdi bazen şöyle olur. Mesela şöyle bir tipik söylemleri vardır. Bu şimdi gelir beni bulur. Duyarız değil mi?
Evet,
böyle?
Evet.
Gelir beni bulur. Veyahut da ben kaygılanmayayım da kim kaygılansın? Ben öfkelenmeyeyim de kim öfkelensin? Aslında burada da şöyle bir düşünce sistemi görüyoruz genellikle. Kaygının zaten öteden beri var olduğunu ama bu kaygıyı örneklendirecek olaylara ihtiyaç duyduğunu anlıyoruz bir de.
Hmm.
İşte biz onunla da daha çok mücadele etmeye evet. çalışıyoruz. Yani zaten kaygılı ya ama bu kaygısına bir olay bulmak zorunda.
Evet.
Bir neden bulmak zorunda. Örneğin kaygılı bir anne çocuğu için normalde de zaten olabilecek. Hepimiz çocuklarımızı servise bindiriyoruz değil mi? Servis
yol. Ya da yalnız başlarına, yaşlarına göre bir yerlere gidip geliyorlar.
Gidip geliyor. Eğer potansiyel bir kaygısı varsa annenin, o çocuğun yalnız başına bir yerden bir yere gitmesine o kaygısını o olaya yönlendirebiliyor. Olayın kendisi değil de kaygının kendisi olayı yorumluyor.
Evet.
Bu da genellikle yani çocukluktan getirilen, biraz önce söylediğimiz anne çocukken bulaştırdığı, çocuğa bulaştırdığı kaygı tipi oluyor.
Evet. Tabii şimdi bu tür çocuklar yetiştirmemek adına önce kendimizi bu anlamda törpülememiz gerekiyor. Belki şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz, "Aa işte ben de böyleyim, tam da beni tarif ediyorlar." diyerek dinliyorlarsa, o zaman onlara bir iki cümleyle bir şeyler söyleyelim bu kaygılarından kurtulmaları adına.
Birincisi benim dinleyicilerimize söylemek istediğim şey şu. Bu kaygı bende ne zamandır var? Önce bunu bulacağız.
Önce bu sorgulanacak. Evet. Evet.
Bu öteden beri bende varsa eğer bu kaygı, o zaman bugün yaşadığım olayla ilgili değil. Yani çocuğumun okula yalnız gidip gitmemesiyle ilgili değil. Ondan bağımsız bir değerlendirmeye ihtiyacım var demek ki. Yoksa olay üstünden düşündüğümüz zaman, örneğin çiftler bize şöyle söyler. Ya işte ben çok kaygılanıyorum, benim eşim hiç kaygılı değil, onun kaygılanması gerekmiyor mu diye düşündüğü zaman biz ona o zaman şunu sorarız. Olay üstünden bakmayalım da bu kaygı sizde ne zamandır var? Birincisi ona baktığımız zaman rasyonel olmadığını göreceğiz. Bende öteden beri var. Dolayısıyla benim bu kaygım olayları yorumlamamı değiştiriyor. Olaylara değişik yorumlar, değişik düşünce sistemleri, negatif düşünce sistemleri geliştirmeme yol açıyor. Birincisi bende ne zamandır var. İkincisi gerçekten kaygılandığım şey olasılık açısından baktığımız zaman, matematik hesabına baktığımız zaman ne kadar gerçekçi?
Evet.
Rasyonel mi bu? Örneğin mesela hastalık korkusu var insanlarda. Yani hepimiz hastalanabiliriz ama sizin bu hastalığa yakalanma olasılığınız ne olabilir? Bana bunu destekleyecek gerekçelerinizi söyleyin derim. Yani gerçekçi bir şey söyle.
Hı hı.
3.
Kanser oldum diyorsanız mesela, evet. Ailede mi var?
Evet, ailede mi var? Belirtisi mi var?
Belirtisi mi var?
Doktora gittim, hiçbir belirtisi yok dedi. Ama yine de ben hala korkuyorum. Ha, o zaman bu hastalıkla ilgili bir kaygı değil. Başka bir şeye işaret ediyor diye bakıyoruz biz. Kökeninde başka bir şey var diye bakıyoruz. Ama ne yapmış? Bugünkü herkesin başına gelebilecek bir hastalık korkusuna büründürmüş.
Evet.
O kaygıyı. Böyle bakıyoruz.
Sonrasında bunlara bakarak kendini törpüleyebilir.
Bunlara bakarak düşünce sistemini ve perspektifini değiştirmeye sağlıyoruz. Ve artık o bir kaygı geldiği zaman, şimdi bu kaygı benim geçmişten gelen bir kaygıma karşılık geliyor. Ve benim bu olayı yorumlamamı değiştiriyor. Dolayısıyla ben geçmiştekine göre mi düşünmeye devam edeceğim? Yoksa bugün olaya daha gerçekçi mi bakacağım?
Hangisi?
Hangisi? diye kaygılı kişiliklerle çalışmaya çalışıyoruz. Ama tabii herkes hani bize danışmaya, terapiye gelmiyor ama arkadaşlarımıza biz yardımcı olabiliriz. Hı hı. Bunun için en önemli şey kaygılı insanları dinlemektir. Eğer kaygılı bir insanı dinlemezsek, örneğin çiftlerde, eşlerde birisi benim eşim de her şeyi kafaya takıyor, artık bıktım ondan, hiç dinlemek bile istemiyorum diyorsa o kaygılı olan kişinin kaygısı iyice artıyor.
İyice artıyor, evet.
O zaman ben buradan eşlere sesleniyorum.
Kaygıyı paylaşsınlar.
Paylaşın. Ve dinleyin eşinizi.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Dinledikçe azalacaktır.
Çünkü evet, toplumumuzda en sık görülen kişilik tiplerinden biri kaygı paylaşmakla azalır.
Azalır.
Çok teşekkür ediyoruz.
Tüm duygular gibi.
Tüm duygular gibi. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Sayın Uğur Demirbaş'tı konuğumuz. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken yine müzik diyoruz. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertlere karıyorum günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Köşe başı beklerim, vay benim eleklerim. Köşe başı beklerim, vay benim eleklerim. Dümbeli çala çala yoruldu bileklerim. Al beni, kıyamam seni. Karşı dururken yüzüne hasret oldu. Al beni, kıyamam seni. Al beni, kıyamam seni. Al beni, kıyamam seni. Türkiye'de saatlerimiz 15.41'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatın Seslerini dinlemeyi sürdürüyorsunuz. Şimdi bir telefon konuğumuz var. Lozan Mubadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sayın Sefer Güvenç. Telefon attığımızda. Sayın Güvenç, iyi günler efendim, merhabalar.
Efendim, iyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi, 20 Ocak'ta. Şimdi gezi sırasında bir takım müjdeler de vardı. Hem kültürel hem ticari hem de turizm ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından önemli bir ziyaretti. İkili görüşmeler de vardı. Öncelikle bu ziyaretin amacından söz eder misiniz? Hayatın Sesleri dinleyicilerine lütfen.
Evet. Efendim, Selanik Belediye Başkanı Butaris, geçmişte Selanik'in çok kültürlü yapısını tekrar geriye getirebilir miyim diye bir çaba içinde. Yani Selanik'in çok kültürel yapısı deyince öncelikle burada Türk Müslümanlar ve oradaki Museviler geliyor. Maalesef Yunanistan 1912 ve 1923 mübadelesiyle oradaki Türk Müslüman nüfusu kaybetti. Arkasından 1944-45'lerde de oradaki Musevi nüfus maalesef yok oldu. Şimdi kültürel anlamda bir çabası var. Biz bu çabayı takdirle karşılıyoruz. Bizim de Butaris'ten, Sayın Butaris'ten taleplerimiz var. Bu taleplerimizi karşılıklı görüşmek üzere İstanbul'u ziyaretinde yani çeşitli sivil toplum örgütleriyle görüşmelerde bulundu. 21 Ocak'ta bir araya geldik. Taleplerimizi kendisine ilettik. Neydi bu talepler? Öncelikle bizim için Selanik deyince akla Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu sokağın, caddenin adı 1938'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ydi. Fakat sonra Cunta döneminde bu isim değiştirildi. Biz tekrar bu caddeye Mustafa Kemal Atatürk isminin verilmesini talep ediyoruz mübadiller olarak. Bunu dile getirdik. Ayrıca mübadelede Türklerin, Müslümanların bırakmış olduğu kültürel miras var. Bu kültürel miras nedir? Özellikle dini yapılar, camiler, tekkeler,
mezarlıklar.
Evet, bunların restore edilmesi ve de karşılıklı olarak Türkiye ve Yunanistan'da kültürel mirasa sahip çıkılmasını rica ettik. Ayrıca bir önemli konu var, mezarlıklar konusu. Yani mübadelede insanların dirisini sürdüler, ondan sonra da mezarlıklarımızı yok ettiler. Bu sadece Yunanistan'da olan bir olay değil, maalesef Türkiye'de de aynı şey oldu. Yani mübadelede kapsam dışı kalan Batı Trakya'da, Batı Trakya dışında Yunanistan'da hiç mezarlık yok. Aynı şekilde Türkiye'de İstanbul dışında Rum Ortodoks mezarlığı kalmadı. Biz en azından eski mezarlıklardan bir tanesinin düzenlenmesini ve ziyarete açılması talebinde bulunduk. Bu çok önemli bir şey. Butaris geçen sene çok önemli bir jest yaptı. Orada yeni cami diye anılan bir cami var. 1905 yılında yapılmış. Geçen sene Batı Trakyalı Müslümanların ibadetini açtı oraya bayram namazı için.
Fakat İlk defa.
Kitlesel bir katılım olmadı. Çünkü Batı Trakya'da müftülük sorunu var. Atanmış müftü, seçilmiş müftü. Bu nedenle de cemaat pek katılmadı. Biz kendisinden bu girişimin devam etmesini, mübadiller olarak böyle bir talebimiz olursa bunu nasıl karşılayacağını sorduk. Bunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bir başka sorun, tabii çok teknik sorun bunlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün evinin orada turist otobüsleri park edemiyor. Park sorunu var. Onu dile getirdik. Küçük küçük sorunlar böyle. Geçen sene Selanik'i ziyaret eden Türk sayısı 90 bin civarında. Hı hı. Yani bu diğer ülkelerden gelen vatandaşlara göre birinci sırada geliyor. Bu ekonomik olarak da önemli bir katkı sağlıyor Selanik'e. Dolayısıyla Butaris hem kültürel hem ticari anlamda Türkiye ile ilişkilerin geliştirmesini istiyor. Biz de mübadiller olarak bunu arzuluyoruz. Umarım sözünü yerine getirir Sayın Butaris. Bu taleplerimizi büyük Selanik Başkonsolosluğumuza ilettik ve takipçisi olacağını dile getirdi.
Evet.
Umarım karşılar. Bu sene mübadelenin 92. yıl dönümü.
Neler var 92. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Sayın Sefer Güvenç?
Mübadele ile ilgili iki şey söyleyeyim. Mübadeleyi diğer ayran göçlerden önemlisi şudur. Mübadele uluslararası bir anlaşmaya bağlı olarak yapıldı. Her ne kadar Türkiye Yunanistan arasında imzalanmış olsa da Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler de mübadeleyi desteklediler. Dolayısıyla uluslararası bir anlaşma sonucu imzalanmış bir sözleşme bu. Biz yine taleplerimizi bu sene bir bildiriyle dile getirdik. Bu bildirinin altında 34 tane kuruluşun imzası var. Yani Türkiye'de faaliyet gösteren mübadil derneklerinin. Bu tarih ise söz ettiğimiz şeylere ilaveten, taleplere ilaveten vize sorunumuz var mesela bizim. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi Schengen ülkesi olduğu için vize almakta zorluk çekiyoruz. Bu taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz ve Erik hükümetten de bunu rica ediyoruz. Şimdi mübadelede yaklaşık olarak 2 milyon insan yer değiştirdi. Yani iki taraflı. Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Yunanistan'a. Ve 30 Ocak imza tarihindeyiz. Biz her yıl 30 Ocak'ta çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu Türkiye'de mübadillerin yerleşik olduğu bütün kentlerde yapılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun gibi başlıca kentleri sayabiliriz. Ne yapıyoruz? Bir defa mübadiller deniz yoluyla geldikleri için yaşamlarını yolculuk sırasında kaybedenleri denize verdiler.
Evet.
Zor şartlar altında geldiler. Savaşlarda çok sayıda insan gitti. Biz her sene 30 Ocak'ta mübadelede ve göç yollarında yaşamını yitirenler anısına denize karanfil bırakıyoruz. Bu sene Mudanya'da bu etkinlik gerçekleşti. İzmir Urla'da gerçekleşti. Yarın saat 11'de Büyükçekmece Mimar Sinan'da bu etkinliği gerçekleştiriyoruz.
Evet, bir de çok güzel afişiniz var. Çekilen acılar bir daha yaşanmasın diye. Gerçekten evet. Çekilen acıların bir daha yaşanmaması yani, dileğiyle.
Amacımız doğrudur. Zaten Lozan Mübadeleri Vakfı'nın temel amaçlarından bir tanesi iki halk arasında yıllarca süre gelen nefretin veya düşmanlığın ortadan kalkması, barış kültürünün egemen olması, sevgi ve dostluğun egemen olması. Bunun için diyoruz ki yaşanan yaşanmıştır. Biz geriye değil ileriye bakalım. Bir daha da mübadele olmasın. Çekilen acılar bir daha yaşanmasın. Hakkımızın temel amacı da budur.
Budur. Size bu amaç çerçevesinde kolaylıklar, başarılar diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz telefon konuğumuz olduğunuz için.
Biz Sayın Sefer Güvenç. İyi yayınlar diliyoruz.
Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sayın Sefer Güvenç'ti konuğumuz. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken hattımızdan şimdi milletimizin önderi, cumhuriyetimizin mimarı Ulu Önder Atatürk'ümüzün çok sevdiği bir Selanik türküsüyle veda edelim istiyoruz sizlere. Ankara Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarından Kubilay Dökmetaş seslendiriyor. Bülbülüm Altın Kafes'te.
Thank you.
Sesleri.
Size iyi eğlenceler.